Onur yürüyüşü adı altında gerçekleştirilen gösterileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Haramı meşrulaştıran yürüyüşü adını onur yürüyüşü mü koymuşlar? Yazıklar olsun ona bu ismi verenlere. Buna onur yürüyüşü demek bile insanı kafir yapar. Çünkü Kur'an bunu lanetlemektedir. Eşcinselliği, erkeğin erkekle münasebetini. Kur'an Lut aleyhisselamın kavmini anlatmaktadır. Ve Lut'un kavmine lanet edilmiştir ve azap edilmiştir. Kur'an'ın lanetlediği ve azaba gerekçe olarak gösterdiği bir günaha onur yürüyüşü, böyle bir günaha davete, böyle bir yürüyüşe onur yürüyüşü demek Kur'an'ı inkar etmektir. Diyanet Başkanlığı ne işe yarıyor? Neden bir açıklama yapmıyor? Bir insan böyle bir günaha girse, eşcinsellik yapsa ama yaptığım haramdır dese, kabul ediyorum dese, Allah beni affetsin, ben böyle bir pislik yapıyorum, bırakamıyorum dese, bu insan kafir olmaz. Günahı kadar cehennemde yanar, eğer Müslümansa yani, günaha kadar yanar, sonra yine gider cennete. Ama buna onur dediği zaman, onur yürüyüşü dediği zaman kafir olur. Çünkü bu haramı inkar etmektir. Haramı helal görmektir. Helalin de ötesinde onurlu bir hareket gibi görmektir. Aynı şekilde içki için yapılsa bir yürüyüş, ona da onur yürüyüşü denilse aynı hüküm onun için de geçerlidir. Duydum ki bazı hocalar ben bunu kınayamam diyorlarmış. Allah'ın kınadığını mı kınayamıyorsun? Korkak. Allah'ın kınadığını mı kınayamıyorsun? Ben onlara ancak dua ederim, beddua etmem diyen hocalar. Sana beddua et diyen yok ama dua konusuna gelince Allah bunları ıslah eylesin, Allah hidayet nasip etsin diye dua edilebilir tabii. Biz de ederiz. Ama evvela sen bir hoca olarak bu haramdır de bakayım hele önce. Hele bir haramdır bu de. Bu Allah'ın lanetlediği bir günahtır de. Ondan sonra Allah bu günahı işleyenlere akıl fikir versin. Allah bunları bu günahtan kurtarsın diye dua ediyorsan et. Dua başka bir şey. Hakkı gizlemek başka bir şey. Sen hakkı gizliyorsun. Sen hakkı haykırmıyorsun. Gerçeği ortaya koymuyorsun sen. Ve böyle bir cevabı dinleyen insan herhalde çok da ciddi bir günah değil. Baksana, hiç haram demedi hoca. Televizyona çıkmış konuşuyor. Rol yapan hocalar, bu yaptıkları rol sayesinde Türkiye'nin büyük zenginlerinden olan din sayesinde köşeyi dönen din tüccarları, din tacirleri, din ile köşe olanlar tabii ki gerçekleri konuşmazlar. Çünkü konuşursa, bunun haram olduğunu söylerse belki bir daha çıkartmazlar o televizyonlar, kendilerine büyük paralar vermezler. Belki bir takım kitleler tarafından tenkit edilirler ve izleyenleri azalır. Onun için hakikatleri söylemiyorlar ve ben onlara beddua etmem. Sen beddua etme de, dua ediyorsan da et, o da ayrı bir şey. Fakat evvela şuna bir harama bir haram de bakayım hele. Evvela biz bir kötülük gördüğümüz zaman Peygamberimiz ne buyuruyor? Gücünüz yetiyorsa elle müdahale edin diyor mu demiyor mu? Yetmezse dille müdahale edin diyor mu demiyor mu? Bu hoca elle müdahale etmediği gibi dille de müdahale etmiyor. Bu haramdır yapmayın da demiyorlar artık. Şimdi haramı haram diyen hoca gerici hoca oluyor. Geri kafalı, basit hoca. Haramı haram demezse, lafı evirir, çevirir, kıvırırsa o modern hoca oluyor. Aydın hoca olmak öyle bir hocalıkmış. Eğer aydın hoca olacaksanız, modern hoca olacaksanız haramı haram demeyeceksiniz. Ama Allah haram diyor. Peygamber haram diyor. Ve bunları da kınıyor ve lanetliyor ve bunun cehennemlik bir günah olduğunu söylüyor. Geçmişte böyle yapan Lut kavminin azaba uğradığını söylüyor. Lut aleyhisselam onları kınıyor. Sen nasıl kınamıyorsun? Bu bir haram mı? Haram. Elle müdahaleye gücün yoksa bari dille müdahale etsene. Bunu haram desene. Efendim böyle dersek belki bir kısım insanlar bize tepki gösterir. Söylemediğin zaman da Allah sana tepki gösterecek. Göreceksin kıyamet gününde. Şimdi bu olay, bu eşcinsellik denilen günah nasıl bu hale geldi? Bakın kıymetli kardeşlerim, geçen sene Almanya'da bir yazı gördüm. Bir ara anlatmıştım. Her tarafta aynı yazı. Böyle direklere asmışlardı Berlin'de. Almanca. Bu nedir dedim. Bana tercüme ettiler. Orada bir kelime okuyordum. Homo diye bir kelime yazıyordu da gerisini anlamıyordum. Diyormuş ki, ne zaman homo olduğunu açıklayacaksın. Bakın, orada homo olduğunu açıklamaya teşvik eden böylesi pankartlar var. Yürüyüşler de yapıyorlarmış yılda bir defa. Fakat onlar bile adını onur yürüyüşü koymamışlar. Sadece açıkla diyorlar. Utanma, açıkla diyorlar. Onlar sadece utanma, açıkla diyor. Bizim burada ne hale gelmişiz görüyor musunuz? Allah'ın lanetlediği bir günaha adam onur yürüyüşü adını koyuyor. Ve ben görmedim, birisi söyledi. O yürüyüşte çırılçıplak iki erkek, duyduğum doğruysa, fotoğrafında biraz o kısmı kapatmışlar da yayınlamışlar. İki erkek aleni ortada zina, ya daha doğrusu livata yapmışlar. Ya da ona benzer hareketler. Bana söylenen şeyi söylüyorum. Ben görmedim. Bu kadar. Şimdi bu nasıl açıklanıyor? Efendim, demek ki Allah beni böyle yaratmış. Benim hormonlarımda bir problem var herhalde. Benim hormonlarım böyle. Dolayısıyla benim suçum günahım yok yani. Şimdi her erkekte dişilik hormonu var. Doktor değilim ama onlardan öğrendiğim kadarıyla. Dişilik hormonu ve erkeklik hormonu. Erkeklerde hormonların %90'ı erkeklik hormonudur. %10'u bayan, dişi hormonudur. Böyle olunca erkek olur. Bunun tersi olduğu zaman %90'ı dişi hormonu, %10'u erkek hormonu olduğu zaman da bayan olur. Ona göre vücudu değişiyor, ona göre sesi değişiyor. Şimdi bu denge 90'a 10 dengesi. Bazen gerçekten bir arıza olmuş olabilir anne karnındayken. Bir arıza olabilir ve mesela 80'a 20, 70'e 30 gibi bir denge bozukluğu olabilir. Böyle bile olsa, gerçekten de fıtratta bir problem olsa, bir hormon dengesizliği olsa, ama insanda irade diye bir şey var. Sonuçta 70'e 30 da olsa, 60'a 40 da olsa sen yine erkeksin. Mesela o da yine bayan diyelim ki. Yani sen, Allah sana irade vermiş. Sana kitap göndermiş, peygamber göndermiş ve irade vermiş. Sonuçta sen erkeksin. Bu da bayan. Bayan, bayan olarak kalması gerekir. İradesini kullanacak. İrade boşuna mı verildi? Arabada fren var. Boşuna mı freni koydular arabaya? Kaza yapmayasın diye fren koymuş adam. Sen frene basmazsan olur mu? Arabada frene basıyorsun da kendi frenlerine niye basmıyorsun? Allah sana fren koydu. Allah'a iftira atma. Evet, sende bir denge bozukluğu olabilir. Hormonsal bir bozukluk olabilir. Ama neticede sen bayansın. Bayan bayanlığını korumak zorunda iradesini kullanarak. Erkek de erkekliğini korumak zorunda. İradesi var çünkü iradesini kullanmak zorundadır. Bu yaklaşım, yani ben böyle yaratılmışım tarzında bir yaklaşım, iradeyi sıfırlayan bir yaklaşımdır. Sanki irade diye bir şey yok. O halde sorun da yok. Demek ki Allah beni böyle yarattı, Allah böyle yaşamamı istiyor. Hayır, sen erkek olarak yaratıldıysan Allah sen erkek olarak yaşamanı istiyor. Kadın olarak yaratıldıysan kadın olarak yaşamanı istiyor. Bunun için de iradeni kullanmanı istiyor. İmtihandasın. Kimi kör doğar, kimi topal, kimi fakirlikle imtihan edilir, kimi zenginlikle, kimi şununla, kimi bununla. Herkesin bir imtihanı var. Senin de imtihanın bu demek ki. Sanki imtihan dünyasında değiliz. Sanki irade diye bir şey yok. Sanki haram diye bir şey yok. Böyle bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Bu bir kere iradeyi görmezden gelmektir. Bunu kabul edemeyiz. Dini görmezden gelmektir. Bunu hiç kabul edemeyiz. Bu yaklaşım ne dini görmezden, ne dini görüyor, ne iradeyi görüyor, ne de aklı görüyor. Bu kabul edilemez. Ayrıca böyle olanların bir kısmı normalde hormon bozukluğu olan insanlar değiller. Ahlak bozukluğu olan insanlar. Adam düne kadar normal, senin benim gibi bir insan. Normal bir erkek, normal bir kadın, normal, her şey normal. Ama tatminsizlik var. Tatminsizlik var. Batı medeniyeti insanları nefsine tapar hale getirdi. Bu nefis doymuyor. Her şeyi yapmış, doyamamış bir türlü. Tatmin olamıyor bir türlü. Bir de bunu deneyeyim, bakayım bu nasıl diyor. Aslında mesele bu. Her böyle olan hormonsal bir denge bozukluğundan değil. Bunların bir kısmı sağlıklı insanlar. Ama tatmin olamamış insanlar. Allah Azze ve Celle neden kadınlara örtünmeyi emretti biliyor musunuz? Her zaman konuşmuyoruz böyle meseleleri de. Yani şimdi yeri gelmişken söyleyeyim yani. Biraz ayıp oluyor, her zaman konuşulmuyor böyle şeyler. Kadın örtünecek ki gizemini koruyacak. Erkekte kadına arzu devam edecek. Kadınlar böyle gezdiği müddetçe, kadınların her tarafı meydanda, böyle gezdikleri müddetçe erkekler bir müddet tahrik olur. Bir müddet kadın arzusunu tahrik eder zirveye ulaşır bu arzu. Zirveye ulaştıktan sonra aşağıya inmeye başlar. O arzu düşmeye başlar tekrar. Grafik gibi. Gençlerde arzu artar çıplak kadınları gördükçe artar sonra artık tiksinmeye başlar. Artık kadından zevk almamaya başlar. Hele hele her yola başvurduysa, her türlü zina çeşidini yaptıysa, her gün bir kadınla yattıysa, kalktıysa, artık bir müddet sonra zevk almamaya başlar. Ve işte o zaman başka arzular peşine düşer. Ama kadın örtünseydi, o da insan gibi bir kadınla evlenseydi, böyle olmayacaktı. Kadın arzusu karşı cinse karşı, yani kadında da erkeğe karşı tabii. Karşı cinse karşı arzu hep muhafaza edilirdi, o devam eder giderdi. Ama şimdi kadın erkekle, erkek kadınla her türlü pisliği yapıyor ve doymuşlar artık. Doymuş ve bundan tatmin olmuyor artık. Ve başka yollar arıyor. Bu eşcinsellik başka yol arama arzusudur. Tatminsizliğin sonuçlarıdır. Ve bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlarda neden böyleleri yoktu? Şimdi mi hepsi birden ortaya çıktı? Bunların hepsinin, yani bu zamanı insanların hepsinin hormonlarını mı bozdular? Niye daha evvel böyle değildi? Neden İslam medeniyetinin hakim olduğu dönemlerde, topraklarda neden böyle şeyler yoktu? İslami hayat bunun, bu gibi arzuları yok etmektedir. İnsanı tatmin etmektedir, insanı huzura ulaştırmaktadır, kendi eşiyle mutlu kılmaktadır. Kendi eşiyle zaten mutludur, dolayısıyla başka şeyler düşünmemektedir. Ve bu dönemde Batı medeniyetinin yeryüzüne hakim olduğu bir zamanda çoğaldı. Bu neyi gösteriyor? Suçlu olan Batı medeniyetidir. Bu Batı medeniyeti insanın nefsini tahrik etti, zirveye ulaştırdı. Zirveye ulaşmamalıydı. Bu kadar tahrik edilmemeliydi. Bunun sonunda tiksinti başlar. Batı medeniyeti suçlu bir medeniyettir. Bütün alanlarda suçludur. Hem yeryüzünü sömürmüştür, emperyalisttir. Avrupa'sı da, Amerika'sı da, Çin'i de, Rusya'sı da. Hem emperyalist olarak suçludur, hem ahlakı sıfıra indirdiği için suçludur, hem inancı bozduğu için suçludur. Ve şu medeniyet, ne Hristiyanca bir medeniyet, ne Yahudice, ne İslamca. Bu medeniyet dinsizce bir medeniyettir. Şu yapılanları hiçbir din kabul etmez. Ama Hristiyanlık baştan itibaren bozulmuştur ve bozmuştur. Pavlos geldi, Hristiyanlığın inanç esaslarını bozdu, tevhidi bozdu, teslisi getirdi, üç tanrı anlayışını getirdi. Ve sonra şeriatı kaldırdı. Tevrat'ın şeriatına bağlı kalınmasının şart olmadığını, hükümlere bağlı kalmanın şart olmadığını, her şeyin helal olduğunu söyledi. Haram anlayışını kaldırdı. Dini şeriatsız bir hale getirdi. Kanunları olmayan, hükümleri olmayan bir din haline getirdi. Ve hayata karışmayan bir din, hayatın dışında, kilisede İsevi, kilise dışında İsevi olmayan bir toplum meydana getirdi. Haramlar kaldırılınca o zaman elbette ki böylesi günahlar yayıldı, çünkü haram diye bir anlayışları kalmadı. Ve adamların anlayışı şu: Tevrat'ın şeriatından muaf olabiliriz dediler. Yani bizde hüküm yok. İncil sadece ahlaki öğütlerden ibaret. Ne cehennemden bahsediyor, ne de şunlar haramdır diyor. Kendilerince Tevrat'a bakacaklardı. Hükümleri Tevrat'tan alacaklardı. Çünkü Hazreti İsa da sonuç itibariyle onlara gönderilmiş bir peygamber. Tevrat'ın devamı İncil. Öyle görüyorlardı. Tevrat'tan alacaklardı. Tevrat'tan da almayalım dedi Pavlos. Dini bozdu, şeriatını kaldırdı, haramları helalleştirdi. Ve dedi ki, zaten İsa geldi, bizim için çarmıha gerildi, acılar çekti. Allah biricik oğlu İsa'yı dünyaya insan kılığında indirdi. İsa acılar çekti, bu şekilde can verdi. Ve dolayısıyla bütün insanların günahları bağışlandı. O halde istediğin günahı işle. Nasılsa İsa bizim yerimize acılar çekti. Dolayısıyla artık istediğin günahı işleyebilirsin. Şimdi böyle bir din elbette ki böyle bir dünya meydana getirecek. İstediğin günahı işle diyen bir din. Sadece yapman gereken diyor misyoner kitaplarında, radyolarında. Sadece yapman gereken Rabbim İsa'dır demektir. Rabbim İsa de, kurtul. Allah zaten İsa senin yerine senin günahların içinde acılar çekti. Öyle öldü. Sen zaten kurtuldun. Dolayısıyla böyle bir din, şeriatsız bir din, kuralsız bir din elbette ki toplumu bu hale getirecek. Ve kilise önceleri bunlara karşı çıkıyordu. Sonraları bunların nikahlarını kilisede kıymaya başladı. 21 yaşındaki bir genç 77 yaşındaki ninesiyle kilisede evlendi. Kilise bunların nikahını kıydı. Erkek erkeğe nikah kıydı. Kadın kadına nikah kıydı. Çünkü kilise 2000 yıldır dini değiştirmeye, bozmaya çok fena alışmış. İstediği gibi dini üzerinde operasyon yapıyor. Dün haram olan şey bugün helal oluyor. 325 yılına kadar Hazreti İsa'nın tanrılığı konusunda karar vermemişlerdi. 325 yılında İznik konsilinde karar verdiler. İsa tanrıdır dediler. Bunlar böyle tanrı bulan, tanrı üreten bir anlayışa sahipler. 50-60 sene sonra bir tanrı daha buldular. 380'lerde bir tanrı daha keşfettiler. Kutsal ruh da tanrıdır dediler. 3 tanrı var dediler. Şimdi böyle olunca dinin iman esaslarını bile bozanlar, elbette ki ahlak esaslarını da bozdular, şeriatı da bozdular. Ve kilise bugün erkek erkeğe nikah kıyıyor, kadın kadına nikah kıyıyor. Şimdi kilise bunu yapınca, oradaki kilise böyle yapıyor. Bizim buradaki hoca da haram demiyor. Ben onlara dua ederim diyor. Haram demiyor. Hakikatleri açıklamıyor. Konuşmuyor. İnsanların rızasını hesaba katıyor. Allah'ın rızasını hesaba katmıyor. Onların yaptığının biraz daha hafif şeklini yapıyorlar. Böyle haramlar yayılır. İslam'da neden emri bil maruf nehyi anil münker var? Neden kötülüklere engel olmakla emrolunmuşuz? Kuntum hayra ümmeten uhrucet linnas. İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Neyin sayesinde en hayırlı ümmet oldunuz? Te'muruna bil maruf ve tenhevna anil münker. İyiliği emredeceksiniz, kötülüklere de engel olacaksınız. Bunu yapmıyor. Ben onlara yalnızca dua ederim. Onları kınayamam. Ama Allah kınıyor. Nasıl kınayamazmışsın? Kötülüklere engel olmazsak, kınamazsak, bunun aleyhinde konuşmazsak yayılır. İslam'da neden nehyi anil münker var? Neden? Yayılmasını engellemek için. Yoksa elbette yine tek tük bazı insanlar yapacaktır. Bu her zaman olmuştur. Olabilir ama şimdi on binlerce insan bunu savunmuyor. Bir de utanmadan yolun ortasında yapıyor. Bir de alay ediyor Müslümanlarla. Recep'le Şaban'ın arasına Ramazan giremez diyor. Lafa bak. Recep'le Şaban yani ikisi erkek. Araya Ramazan yani İslam giremez diyor. Bak. Alay ediyor bir de İslam'la. Ve hoca gelmiş diyor ki ben bunları kınayamam. Allah senin çocuklarının başına verirse, senin torununun başına verirse, görürsün o zaman kınar mısın, kınamaz mısın? İşin bu noktaya gelmesinde hepimizin payı var, hepimizin günahı var. İslam'ı yeterince anlatmadık, yeni bir nesil meydana getirmedik. Neslimizi onların eline terk etmişiz. Okullara terk etmişiz, televizyonlara terk etmişiz. Neslimizi moda evlerine terk etmişiz. Bunda hepimizin günahı var. Elbette en başta suçlu olan Batı medeniyetidir ve Batı medeniyeti sorgulanmalıdır. Yeryüzünün hiçbir döneminde olmadığı kadar iğrenç olaylar Batı medeniyetinin hakim olduğu şu dünyada gerçekleşti. Hem iğrençlikte son nokta hem de sayıda da zirve. Dünya tarihinde olmadığı kadar şu dönemde oluyor. AKP hükümeti nerede? Nerede? Namaz kılan başbakan, cumhurbaşkanı nerede? Böyle bir yürüyüşe, böyle bir olaya eski hükümetler döneminde bile müsaade edilmedi. Ey hükümet yetkilileri, siz icabında Taksim'de mitinge izin vermeyeceğiz deyip insanların ölmesini bile göze alıyordunuz, öyle değil mi? Öyle değil miydi? İzin vermeyeceğiz diyorlardı. Adamlar da illa yapacağız diyor. 1 Mayıs orada kutlayacağız diyor. Ne olacaksa olacak, izin vermeyeceğiz diyor. Yani gerekirse insan ölecek, izin vermeyeceğiz. Sen bir Taksim'de işçilerin yürüyüşüne izin vermiyorsun. Ölmeyi, öldürmeyi göze alıyorsun. Buna gelince neden böyle sessiz kalıyorsun? AKP döneminde birçok haramlar yaygınlaşmıştır, çoğalmıştır. Dindar bir hükümet görüntüsündeler ama hiçbir harama müdahale etmiyorlar. Bir bu eksikti. Biz bu yürüyüşü lanetliyoruz. Bunu kınayanları, bunu kınamayanları da kınıyoruz.